Vatikan'ın zindanları, Andrejit, sayfa 16. Baraglioğlu ailesi Parma kökenlidir. Dükal'ın kilise topraklarına katılmasından birkaç ay sonra, 1514'te Filippa Visconti'nin ikinci evlenmesinde yaşamını birleştirdiği kimse, bir Baraglioğlu Alessandro'dur. Bir başka Baraglioğlu da o Alessandro Lepanto Savaşı'nda dikkati çekmiş. Sonra 1580 yılında gizli aydınlatılmamış olan koşullar içinde öldürülmüştü. 1807 yılına yani Parma'nın Fransa'ya katıldığı Julius'un dedesi Robert da Baraglioğlu'nun Pau'ya gelip yerleştiği tarihe kadar ailenin yaşamını izlemek kolaydır ya pek önemi yok. Robert de Baraglioğlu 1828 yılında 10. Charles'tan kont tacını almıştı. Üçüncü oğlu ilk ikisi küçük yaşta ölmüştü. Giusti Agonor kısa bir süre sonra yüksek zekasının parladığı, diplomasisinin hep yengiye ulaştığı elçiliklerde bu tacı büyük bir soylulukla taşıyacaktı. Giusti Agonor de Baraglioğlu'nun ikinci çocuğu Julius, evleneli beri kesinlikle durmuş oturmuş bir yaşam sürüyordu. Gençliğinde bazı tutkulara kapılmamış değildi ya, yüreğinin hiçbir zaman hiçbir aykırılığa saptamadığını da söylemek gerek. Yaratılışındaki değişmez seçkinlik, en ufak yazılarında bile soluk alan bir tür tinsel incelik, arzularını her zaman yokuşun başında kösteklemiş, romancılık merakının bu arzuları yokuştan aşağı kapıp koyvermesine engel olmuştu. Kanı sessiz sessiz akardı ya, ateşsiz de akmazdı öyle. Birçok soylu güzeller de tanıklık edebilir buna. İlk romanları bunu açıkça belli etmeselerdi, ben de hiç sözünü etmezdim. Kibar çevrede kazandıkları büyük başarıyı biraz da buna borçludurlar. Bunlara hayranlık duyabilecek kitlenin yüksek niteliği birinin Correspondent'ta, ikisinde Revue de Deux Mondes'ta yayınlanmasını sağlamıştı. Böylece Julius daha genç yaşta hem de sanki istemeye istemeye akademiye doğru yönelmiş, bulmuştu kendini. Güzel görünüşü, bakışının da ağırbaşlı dokunaklılığı, alnının düşünceli solgunluğu bu yolu şimdiden çizmiş gibiydi. Antimo sınıf, servet, görünüş üstünlüklerini pek küçümsemediğini söyler. Bu da Julius'u incitirdi. Ama doğuştan gelen bir iyilik, üstünlüğü çoğu zaman özgür düşünceye bırakan bir tartışma beceriksizliği vardı Julius'ta. Antimo da bu taraflarını beğenirdi. Saat 6. Antimo konukların arabasının kapının önünde durduğunu işitiyor. Merdiven başına onları karşılamaya gidiyor. İlk Julius çıkıyor yukarıya. Kolunda taşıdığı İskoç şalı da olmasa o Kronstadt şapka, o ipek astarlı partisiyle yolculuk kılığında değil de konuk kılığında der insan. Yolun uzunu onu zerre kadar etkilememiş. Arkadan da Margaret de Baraglioğlu geliyor. Kız kardeşinin kolunda o pek bozulmuş tersine şapkası, topuzu eğrilmiş, kaymış, basamaklarda sendeliyor, gözüne bastırdığı mendilde yüzünün bir yanını kapatmış. Antimion'un yanına yaklaşınca Margherita'nın gözüne kömür kaçmış diye fısıldıyor Veronica. 9 yaşındaki sevimli kızları Julia ile hizmetçi arkadan geliyor. İkisi de şaşkın bir sessizlik içinde. Margherita'nın huyu bilindiğine göre gülerek karşılanamaz bu durum. Antimo bir göz uzmanı getirtmek düşüncesini atıyor ortaya ama Margherita İtalya'daki hekim bozuntuların ününü iyi bilir. Sözlerini bile duymak istemiyor. Soğuk su, birazcık soğuk su o kadar. Ah diye inliyor cansız bir sesle. Antimo gene söze başlıyor. Evet sevgili kardeşim, soğuk su kanı dağıtır. Bir zaman rahatlatır sizi ama gözünüzün içindekini çıkarmaz. Sonra Julius'a dönüyor. Neymiş, görebildiniz mi? Pek göremedik. Tren durup da ben bakmaya yeltenince Margaret'u sinirlenmeye başlıyordu. Böyle söyleme Julius. Korkunç beceriksizdin. Göz kapağımı kaldırayım derken bütün kirpiklerimi tersine çevirdin. Bir de ben deneyeyim ister misiniz? Diyor Antimo. Belki daha iyi beceririm. Bir hamal bavulları yukarıya çıkarıyordu. Caroline bir reflektör lambası yaktı. Dur hele dostum dur. Yol üstünde yapacak değilsin ya bu işi, diyor Veronica. Baraglioğulları odalarına götürüyor. Armand Döbiyosler'in dairesi bir iç avlunun çevresindeydi. Girişten başlayarak portakallığa kadar uzanan bir koridorun pencereleri bu avludan ışık alırlardı. Önce yemek odasının, sonra salonun kötü deşenmiş kocaman bir odaydı burası. Antimiyolar bu odayı kullanmazlardı. Birincisi Baraglioğlu çifti, son odanın yani Armand Dobios'un çiftinin yatak odasının yanında bulunan ve daha küçük olan ikincisi de Julia için hazırlanmış olan iki konuk odasının kapıları bu koridora açılırdı. Öte yandan bu odalar birbirlerine de açılırlardı. Mutfakla iki hizmetçi odasının kapıları sahanlığın öbür yanındaydı. Rica ederim hepiniz başıma toplanmayın diye iniyor Margaret. Julius eşyalara baksana sen. Veronica kız kardeşini bir koltuğa oturtmuş. Antimo dikkatle bakarken o da lambayı tutuyor. İyice kanlanmış. Şu çapkanızı çıkarsanız. Margaret karışık saçlarının eklenmiş öğeleri de ortaya çıkarmasından korkuyor anlaşılan. Daha sonra çıkaracağını söylüyor. Çenelikli bir kobriolet eski bir kadın şapkası türü. Şapka ensesini arkalığa dayamasına engel olmaz. Antimion sesinden bir alay var. Demek kendi gözümdeki Mert'i çıkarmadan sizin gözünüzdeki çöpü çıkarayım istiyorsunuz, diyor. İncil'in buyruklarına aykırı buluyorum ben bu işi. Of, rica ederim o kadar da pahalıya satmayın yardımınızı. Peki peki sustum. Temiz bir mendilin ucuyla görüyorum ne olduğunu, korkmayın canım. Yukarıya bakın işte. Antimo mendilin ucundan fark edilmez bir kömür parçasını yukarıya kaldırıyor. Teşekkürler, teşekkürler. Bırakın şimdi beni. Korkunç başım ağrıyor. Margaret dinleniyor. Julius hizmetçiyle birlikte bavullarını açmada. Veronica yemek hazırlıklarına bakmakta. Antimio da Julia'yı odasına götürmüş, onunla ilgileniyor. Küçücük bırakmıştı yeğenini, gülümsemediğinde ağırbaşlı bir saflık var artık, koca kız olmuş. Antimio zor tanıyor onu, ufak tefek çocuksu şeylerden konuşuyor, onun hoşuna gideceğini umuyor. Bir zaman sonra da çocuğun boynundaki zincire takılıyor gözleri. Zincirin ucunda madalyonlar bulunduğunu seziyor. İri işaret parmağı saygısızca kayıveriyor, göğsünün önüne getiriyor bunu. Sonra da hastalık derecesine varmış tiksintisini bir şaşkınlık maskesi altında saklıyor. Bu nesneler de ne böyle, diyor. Julia çok iyi anlıyor sorunun ciddi olmadığını. Ama ne diye alınsın? Nasıl olur enişte, hiç madalyon görmediniz mi siz? Antimo hemen kıvırıyor yalanı. Görmedim vallahi yavrum, diyor. Ahım şahım bir şey değil ama herhalde bir işe yarıyordur. Arı dindarlık zararsız bir alaydan tiksinmez. Çocuk şöminenin üzerindeki aynaya dayalı fotoğrafı görüyor, parmağıyla gösteriyor onu. Şurada da bir küçük kız resmi var enişte. O da ahım şahım bir şey değil pek. O ne işe yarayabilir? Bacak kadar bir softa bozuntusunda böylesine kurnaz bir hazır cevaplık, bir o kadar da sağduyu bulunca Antimio enişte şaşırdı ne diyeceğini bilmiyor şimdi. Ama 9 yaşında bir kız çocuğuyla doğaüstü tartışmalara da girişemez ya. Gülümsüyor. Çocuk hemen dört elle sarılıyor üstünlüğüne. Kutsal sikkelerini gösteriyor. İşte bu ermiş Julia'nın diğer adını aldığım ermişin, bu da İsa peygamberimizi. Antimio mantıksızca sözünü kesiyor. Peki diyor, ulu tanrınki de yok mu? Çocuk da doğallıkla karşılık veriyor. Hayır, ulu tanrınki yapılmaz. Ama işte en güzeli Notre Dame de Le Sœurs'un bu Flores Sarıya teyze verdi. Lourdes'tan getirmişti. Babamla annemin beni Meryem Ana'ya adadıkları gün taktım boynuma. Antimo için bu kadarı fazla. Bu resimlerin akla getirdiği anlatılamayacak güzel şeyleri, Mayıs aylarında aklı mavili çocuk alaylarını bir an bile anlamaya çalışmadan manyakça bir yerme gereksinimine boyun eğiyor. Demek Meryem Ana istemedi seni. İstemedi ki bizim nesin? Küçük kız yanıt vermiyor. Bazı saygısızlıklar hiç yanıt vermemenin en doğru yol olduğunu şimdiden anlıyor mu acaba? Ne denir bu tuhaf sorudan sonra Julia değil, Fermason kız arıyor. Edepsizliğin gizli arkadaşı olan bir heyecan, geçici bir şaşkınlık, bu enişte yeğenin saf alnına saygılı, gönül alıcı bir öpücük konduracak, böylece saklayacak bunu. Neden kötü bir görünmek istiyorsunuz Antimo enişte? Küçük kız aldanmıyor. Bu dinsiz bilgin, aslında duygulu bir adam. Öyleyse bu inatçı direnç neden? Bu sırada Adel kapıyı açıyor. Hanımefendi küçük hanımı istiyor, diyor. Margaret de Baraglioğlu eniştesinin etkisinden korkuyor anlaşılan. Kızını uzun süre onun yanında bırakmaktan çekiniyor. Biraz sonra aile sofraya otururken Atma bunu ona söylemeyi göze alacak, alçak sesle söyleyecek. Ama Margaret hala hafif kanlı gözünü Antimio dikecek ve ''Sizden mi korkacakmışım?'' diyecek. ''Ama dostum, sizin alaylarınız Julie'nin ruhunda en küçük bir etki yapıncaya kadar o sizin gibilerin bir düzinesine dini döndürür. Yok yok, o kadar da çürük değiliz. Gene de bir çocuk olduğunu düşünün. Bu yaşadığımız gibi bozuk bir zamanda, ülkemiz gibi yüzler kızartıcı bir ülkede ne büyük ilençlerle karşılaşabileceğini iyi bilir. Ama biz ona size saygı göstermesini öğretmek isterken kendisine dinsizliğin ilk belirtilerini sizin eniştesinin göstermesi acı. 4. Bu öylesine ölçülü, öylesine bilgece sözler Antimo'ya çıtırabilecek mi? Evet, ilk iki yemekte iyi ama basit akşam yemeğinde yalnız 3 kap yemek var zaten. Bir de aile söyleşisi dikensiz konular üzerinde dolaşacak. Margherita'nın gözü dolayısıyla göz hastalıklarından söz edilecek ilkin Baraglio'lar Antimo'nun urunun büyüdüğünü hiç görmemiş gibi davranıyorlar. Sonra Veronica karşı bir incelik olsun diye yemeğinin eşsizliği vurgulanarak İtalyan yemeklerinden, sonra Antimo Baraglioların geçenlerde Pao'ya gidip gördükleri Florissa'dan, oralarda safiyede oturan Kontes Saint-Brix'den, yani Julius'un kız kardeşinden, sonra da Baraglioların güzelim büyük kızları Genevieve'den, kendileriyle birlikte Roma'ya getirmeyi çok istedikleri ama her sabah mutsuz çocukların yaralarını sardığı Sivris sokağındaki hasta çocuklar hastanesine uzaklaşmaya asla yanaşmamış olan Genovia'dan haberler soracak. Sonra da Julius Antimon topraklarının kamulaştırılması gibi büyük bir konu atacak ortaya. Gençliğinde ilk Mısır yolculuğunda Antimon'un bu ülkede satın aldığı topraklar söz konusu. Yerleri iyi olmadığı için bu topraklar büyük bir değer kazanmamıştı şimdiye kadar. Ama bir zamanlar Kahire'den Baalbek'e gidecek yeni demir yolunun bu topraklardan geçmesi söz konusuydu. Rastlantılara bağlı borsa oyunları Armand Dobius'un kesesini yıpratmıştı. Bu beklenmedik nimete çok gereksinimi var kuşkusuz. Ama Julius yola çıkmadan önce hattı incelemekle görevlendirilmiş uzman Moniton'la konuşmuştu. Fazla umutlanmamasını öğütlüyor bacanağına. Hava almak da var işin içinde. Ama Antimon'un söylemediği bir şey var. Bu da bu işin kendinden olanları hiç yalnız bırakmayan Losa'nın elinde bulunması. Masonlar Birliği. Antimo şimdi Julius Akademi adaylığından kazanma şanslarından konuşuyor. Konuşurken gülümsüyor. Çünkü pek inandığı yok. Julius de sakin. Vazgeçmiş gibi bir ilgisizlik gösteriyor. Yalancıktan kız kardeşi Kontes Saint-Prix'in Kardinal Andre'yi, bunun sonucu olarak da her zaman onunla birlikte oy kullanan 15 ölümsüzü, Fransız Akademisi üyeleri böyle adlandırılır. Avcunun içinde tuttuğunu anlatmak neye yarar? Antimo Baraglioğlu'nun son romanı Dorukların Havası üzerinde bir iltifat taslağı kıvırıyor. Aslına bakarsan pek berbat buldu kitabı. Julius de bunu bilmiyor değil. Onurunu korumak istiyor. Hemen atılıyor. Böyle bir kitabı beğeneceğinizi ummazdım. Antimo kitabı hoş görmeye razı olurdu ya, kanılarına böyle söz dokundurulunca kaşınıyor. Bu kanıların genel olarak sanat yapıtları, hele bacanağının kitapları üzerindeki yargılarını hiçbir zaman değiştirmediğini söyleyerek karşı geliyor. Julius uysal bir boyun eğişte gülümsüyor. Konuyu değiştirmek için siyatinin nasıl olduğunu soruyor. Yanlışlıkla lumbago diyor buna. Ah Julius, ne diye bilim araştırmalarını sormadı bunu soracağına? Yanıtlamak çok hoş olurdu. Lumbagusu. Neden az sonra da uru olmasın? Ama görünüşe bakılırsa bacanağı bilimsel araştırmalarından habersiz olmaya uygun görüyor. Antimo iyiden iyiye coştu şimdiden. Lumbagosu da canını yakıyor. Bunun için alay ediyor, hırçınlıkla yanıtlıyor. Nasılmışım? İyi miymişim? Ah ah ah, bilseniz çok kızardınız. Julius şaşırıveriyor. Dinsel sevgiden bu kadar uzak, duygulardan ne kazandığını söylemesini rica ediyor bacanağından. Hay Allah! Ailenizden biri hastalanır hastalanmaz, hekim çağırmasını siz de bilirsiniz. Ama hastanız iyileşti miydi? Hekimin hiçbir rolü yoktur artık bu işte. Hekim size bakarken ettiğiniz dualar yüzünden iyileşmişsinizdir. Onun paskalya maskalya tanımayan bir adamın sizi iyileştirmesini, hay Allah, pek büyük bir küstahlık sayarsınız. Margaret içli bir sesle, siz dua etmektense hasta kalmayı yeğe mi tutarsınız, dedi. Neden karıştı söze? Çoğu zaman genel konuşmalara hiç katılmaz. Julius ağzını açınca da ortadan silinmiş gibi davranır. Erkek erkeğe konuşuyor onlar. Hatır gönül gözetmenin sırası değil artık. Antimo sertçe ona dönüyor. Cicim, şunu iyice bilin ki iyileşme şuracıkta, dinliyor musunuz? Şuracıkta çılgın gibi tuzluğa gösteriyor. Hemen yanımda olsa da ona erişebilmek için. Müdür beye keyifli günlerinde yüce varlığa böyle der. Böyle diyerek eğlenir. Yalvarmam ya da araya girmesini benim için kurulu düzeni, etki ve nedenlerin doğal düzenini, saygıdeğer düzeni alt üst etmesini rica etmem gerekseydi, işte. İstemezdim onun iyileştirmesini. Ona müdür beye derdim ki, mucizeniz sizin olsun, istemem derdim. Heceleri sözcükleri dura dura söylüyor, öfkesinin düzeyine yükseltti sesini korkunç. Julius pek sakin. İstemez miydiniz, neden diye sordu. Bu beni var olmayana, inanmaya zorlardı da ondan. Bunu söylerken masaya bir yumruk indiriyor. Margarita ile Veronica kaygılandılar, göz kırptılar birbirlerine, sonra ikisi de Julie'ye baktılar. Yatma zamanı geldi galiba kızım, dedi annesi. Çabuk ol, yatağına gelip iyi geceler dileyeceğiz sana. Çocukcağız eniştesinin dayanılmaz sözlerinden, şeytansı görünüşünden ürpermiş kaçıyor. Ben iyileştim mi bunu yalnız kendi kendime borçlu olmak isterim. O kadar. Güzel. Ya hekimler? Dedi Margaret'a. Bakımlarının karşılığını veriyorum, ödeşiyoruz. Ama Julius en ciddi sesiyle, oysaki Tanrı'ya minnet sizi, diye başlayacak oldu. Evet kardeşim, ben de bunun için dua etmiyorum ya. Senin için başkaları dua etti dostum. Veronica bu konuşan şimdiye kadar hiçbir şey söylememişti. Antimo bu pek bildik, tatlı sesi duyunca yerinden hopluyor, her türlü ölçüyü yitiriyor. Çelişik sözcükler yığılıyor dudaklarına. Bir kez hiç kimsenin bir kişi için, o kişi istemeden dua etmeye, o bilmeden onun iyiliği için bir şey istemeye hakkı yoktur. İhanettir bu. Hiçbir şey elde edemedi, iyi ya. Bu da onu dualarının ne derdi olduğunu öğretir. Göğüsler kabartacak bir şey doğrusu. Ama kim bilir, belki de yeteri kadar yalvarmamıştır. Veronica önceki gibi tatlı tatlı konuşuyor gene. Hiç merak etmeyin, dualarımı sürdürüyorum, diyor. Sonra da gülümseye gülümseye, hem de bu öfkenin yeri dışındaymış gibi, Antimo adına her akşam hiç atlamadan evin kuzey köşesinde, hani şu Beppo'yu istavroz çıkarırken gördüğü yerde, kaba saba Meryem heykelinin iki yanında birer mum yaktığını anlatıyor Margaret'a. Çocuk hem oracıkta duvarın bir girintisinde büzülüp bekler, Veronica da onu tam saatinde burada bulacağını kesinlikle bilirdi. Veronica gelip geçenlerin yetişemeyeceği bir yüksekliğe konmuş duvar rafına ulaşamazdı. Beppo şimdi 15 yaşında, fidan gibi bir delikanlıydı. Taşlara, sonra bir maden halkaya tırmanır, parıl parıl yanan mumları kutsa tasvirin önüne koyardı. Konuşma belirsizce Antimon'un uzaklaşıyordu şimdi. İki kardeş en kaba sapa heykeli, en sayılır heykel durumuna yükselten şu pek dokunaklı halk dindarlığından söz etmeye başlamışlardı. Daha neler? Veronica'nın daha bu sabah ondan gizli olarak farelerini beslemesi yetmiyor muydu? Şimdi de mumlar yakıyor. Kendisi için, karısı. Bu aptalca yapmacıklarla Beppo'yu da yoldan çıkarıyor. Dur bakalım, dur bakalım, görüşürüz. Kan beynine sıçrıyor Antimon'un. Bunalıyor. Bir yıkım çanı çalıyor şakaklarında. Sonsuz bir çabayla bir iskemle devirerek doğruluyor. Su dolu bir bardağı peçetesinin üzerine deviriyor. Alnını siliyor. Rahatsızlanacak mı yoksa? Veronica koşup geliyor. Antimo sert sert itiyor eliyle. Kapıya doğru kaçıyor. Çarpıyor kapıyı. Hemen sonra koridorda uyumsuz ayak sesleri duyuluyor. Değneğin boğuk topal sesi de bu sese eşlik ediyor. Bu sert çıkış üzgün şaşkın bırakıyor bizim sofradakileri. bir zaman hiç konuşmuyorlar. Zavallı dostum, diyor sonra Margaret'a. Ama iki kız kardeş arasındaki huy farkı bir kez daha belli oluyor. Margaret'ın ruhu hayranlık verici bir kumaştan biçilmiş, yolunda kurban olacakları bu kumaştan yapar Tanrı. Kendisi de iyi bilir bunu, acı çekmek ister. Ne yazık ki yaşam ona hiçbir dert vermiyor. Her şey tamam yerinde olduğundan acı çekme yeteneği ufak tefek kızgınlıklardan medet umma durumuna düşmüştür. Bir tırmık yarası çıkarayım diye en ufak şeylerden yararlanır. Her şeye yapışır, baştan yapışır. Başkalarını kendisine karşı kusur işletecek biçimde davranmasını da bilir elbet. Bilir ya, Julison'un bu erdemini gittikçe daha boş bırakmaya çalışır gibidir. Öyleyse onun yanında her zaman keyifsiz, her zaman hırçın görünmesine için şaşmalı. Antimo gibi bir kocayla işler ne güzel yürür. Kız kardeşin bu durumdan yararlanmasını hemen hiç bilmediğini görünce kendi kendini yiyor. Veronica sıkıntılardan kaçıyor gerçekten de. Güler yüzü değişmez tatlılığının üzerinden alaymış, takılmacaymış, her şey kayıp geçiyor. Yaşamında yalnızlığa da çoktan alıştığı belli. Antimo şimdi onun için kötü değil, canının her istediğini söyleyebilir. Antimo'nun sert konuşmasının kımıldayamamaktan ileri geldiğini açıklıyor. Daha sağlam olsa daha az kızardı. Julius nereye gitmiş olabileceğini sorunca da laboratuvarına diye yanıtlıyor. Gidip bakmanın öyle ya böyle bir öfkeden sonra rahatsız olabilir, daha uygun olup olmayacağını soran Margaret'a da sakinleşsin diye kendi başına bırakmanın çıkışına fazla önem vermemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Rahat rahat yemeğimizi yiyelim diye bağlıyor. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.